Ayrım 32.
Tabii bu iş tek başına yapılamadığından ben de ona yardım ediyordum. Ama yapılan şeyin büyük suç olduğunun farkındaydım. Sebzelere hastalık bulaşırsa, dizanteri gerek mahkumlar gerekse görevliler arasında yaygınlaşıverirdi. Bir gün iyice dost olduğumuzda onu bu işten vazgeçirmeye karar verdim. Tabii ticaretini bırakmakla uğrayacağı kaybı ödeyecektim kendisine. Sığır boynuzundan oymalı işler yapmak da geliyordu elinden. Balıkçılık konusunda bana öğretecek şeyi olmadığını söyledi. Ama rıhtımda görevli çapar ya da bir başkasından yardım görebilirdim. Artık lağımcıyım. İşimi bitirince bir güzel yıkanıyor, şortumu geçirip canımın çektiği yerde balık avına çıkıyorum. Tek zorunluluğum öğlende kampa dönmek. Çapar sayesinde ne olta sıkıntısı çekiyorum ne de iğne. Demir telin ucuna barbunyaları, tekirleri solungaçlarından sıralayıp yukarı doğru yürüdüm mü, mubasır karıları tarafından evlere çağrılmadığım gün yok gibi. Hepsi de adımı biliyor. Kelebek, bana 2 kilo barbunya satsana. Hasta mısınız? Hayır. Hasta olduğunuz var mı? Yok. Öyleyse balığımı size satmam. Bol balık tutuyor, kamptaki dostlarıma dağıtıyorum. Ekmek, sebze ya da meyve ile değiş tokuş ediyorum. Bizim grupta günde en az bir öğün balık yeniyor. Bir düzine kadar iri ıstakoz, 7-8 kilo da tekirle binbaşı Barrot'un evi önünden geçiyorum bir gün. Oldukça şişman bir kadın. Epey balık tutmuşsunuz, kelebek dedi. Oysa deniz kötü, kimsenin bir şey yakaladığı yok. En azından 15 gündür ağzıma balık koymadım. Yazık ki balıklarınızı satmıyorsunuz. Mubasır karılarına satmadığınızı kocamdan duydum. Doğrudur hanımefendi ama sizin durumunuz değişik. Çünkü şişmansınız. Belki et yememeniz gerekiyor. Doğru, zayıflamak için yalnız sebze ve haşlanmış balık sağlık verdiler. Ama burada ne mümkün? Buyurun şu ıstakozlarla tekirleri alın. Böylece ona aşağı yukarı 2 kilo balık verdim. O günden sonra balıktan yüklü dönersem yetecek kadarını da binbaşı Barrot'un karısına bırakıyordum. Adalarda her şeyin satıldığını bilen bu kadın bana teşekkür ederimden başka şey demedi. Haklıydı da para teklif etse alabileceğimi biliyordu. Ama sık sık eve davet etti. Kendi eliyle likör ya da beyaz şarap sundu. Korsika'dan Figatelli geldiğinde bana da ikram etti. Bayan Barrot geçmişimle ilgili tek soru sormadı bana. Güven konusunda ağzından kaçırdığı tek şey de şu oldu. Evet, adalardan kaçılamaz ama burada olmak ve sağlam iklimde yaşamak, karada hayvan gibi çürümekten daha iyidir. Bu adaların adının nereden geldiğini de bana o anlattı. Cayenne'de çıkan sarı humma salgını sırasında bir manastırdaki rahip ve rahibeler bu adalara sığınarak canlarını kurtarmışlardı. Adalara Salut, Kurtuluş adı bu yüzden verilmişti. Balıkçılık sayesinde dilediğim yere gidiyorum. 3 aydır lağımcıyım, adayı herkesten iyi biliyorum. Balık karşılığı sebze ya da meyve alma bahanesiyle bahçeleri dolaşıyorum. Mubasırların mezarlığının hemen dibindeki bahçeye bakan bizim gruptan Matthew Carbonore tek başına çalışıyor. İleride bahçesinde bir sal yapıp gömebileceğimizi düşünüyorum. 2 ay sonra bizim komutan yolcu. O zaman dilediğimi yapabileceğim, yani kaçma girişimleri başlayacak. İşimi iyice ayarladım. Mesleğim lağımcılık. Pislikleri boşaltmaya çıkıyorum sözde ama para karşılığı bu işimi Martinikli manda sürücüsü görüyor. Narrik ve Kuener adlı müebbet hapse mahkum 2 bacanakla dostluk kuruyorum. Bunların adı arabalı bacanaklar. Öldürdükleri tahsildarı beton yığını içinde gizlemekle suçlanmışlar. Tanıklar bir çocuk arabası içinde bir beton blok taşırlarken sonra da götürüp bunu Sen ya da Marne nehrine atarlarken görmüş bacanakları. Soruşturma tahsildarı ödemeleri gereken taksiti almak üzere evlerine uğradığı, o günden sonra da ortalarda görünmediğini ortaya koymuş. Hayatları boyunca inkar ettiler. Bir anda bile suçsuz olduklarını söylüyorlardı. Ama ölünün gövdesi ortaya çıkmadıysa da başı bir mendile sarılı olarak bulundu. Onların evinde de aynı iplikle aynı şekilde dokunduğu uzmanlarca tespit edilen mendiller vardı. Gerek avukatları ve gerekse mendilleri aynı kumaştan binlerce metrenin mendil haline getirildiğini ispatladılar. Bu mendillerden herkese vardı. Sonunda 2 bacanak müebbete çarptırıldı. 2 kız kardeş olan karılarından biri de 20 yıl yedi. Onlarla ilişki kurmayı başardım. Duvarcılık yaptıklarından atölyeye girip çıkabiliyorlardı. Belki de sal yapmama yarayacak tahtaları parça parça dışarı çıkarabilirlerdi. Dün doktora rastladım. En azından 20 kilo çeken Mero adlı bir balık vardı elimde. Birlikte tekneye doğru yürüdük. Yarı yolda alçak bir duvarın üstüne oturduk. Bu balığın başından nefis çorba yapıldığını söyledi. Başıyla birlikte iri bir parçayı oracıkta kesip verdim. Doktor bu hareketime pek şaştı ve "Kinci değilsiniz kelebek," dedi. "Doktor, bunu kendim için yapmıyorum. Size çok şey borçluyum. Çünkü dostum Klozeot'u kurtarmak için çırpındınız." Biraz konuştuk sonra. "Kaçmak isterdin değil mi?" diye sordu. "Sen kürek mahkumu değilsin. Başka biriymişsin gibi geliyor insana." "Haklısınız doktor. Ben buranın adamı değilim. Geçici olarak dostlarımı ziyarete geldim." Gülmeye başladı. Bunun üzerine, "Doktor," dedim, "bir insanın doğru yola döneceğine inanmıyor musunuz?" "Yürekten inanıyorum hem de. Öyleyse neden benim doğru yola dönmeme yardım etmeyebilirsiniz?" "Nasıl olur bu?" "Vereme yakalandığım gerekçesiyle beni tecrit ettirebilirsiniz." Bunun üzerine doktor, daha önce de işittiğim bir şeyi doğruladı. "Mümkün değil. Böyle bir şeyi yapmanı da hiç sağlık vermem. Çok tehlikelidir. Yönetmenlik ancak hastaların yattığı pavyonda bir yıl kaldıktan sonra birinin tecrit edilmesini kabul ediyor. Neden?" "Utanç verici bir tutum ama eğer numara yapıyorsa diğer hastalarla haşır neşir olduğunda hastalığı kapması için bu yol tutuluyor. Dolayısıyla istediğini yerine getirmem imkansız." O günden sonra doktorla yakın dost olduk. Bu yakınlık dostum Carbonari'yi öldürmeye kalktığı güne dek sürdü. Matthew Carbonari benim isteğim üzerine mumasırların mutfağına aşçı, kumanyacı olarak çalışmaya razı olmuştu. Şarap, zeytinyağı ve sirke fıçılarından üçünü araklamanın yollarını arayacak, bunları birbirine bağlayarak denize açılmaya çalışacaktık. Tabii bu iş barut gittikten sonra yapılacaktı. Büyük güçlükler bizi bekliyordu. Çünkü aynı gecede hem fıçıları yürütmek, kimseye duyurup görülmeden denize indirmek ve tellerle birbirine bağlamak zorundaydık. Ancak fırtınalı, rüzgarlı ve yağmurlu bir gecede bu işi başarabilmek mümkündü. Deniz dalgalı olacağından yağmur ve rüzgarda bu salı denize indirmek işin en güç yanı olacaktı. Evet, Carbonari'yi kumanyacı olarak mutfağa kapağı atmıştı. Ahçıbaşı ertesi günü hazırlamak üzere ona 3 tavşan verdi. Ertesi günde pazardı. Carbonari tavşanları derisini iyice yüzdükten sonra birini iskelede görevli kardeşine, diğer ikisini de bize yolladı. Sonra 3 iri kedi öldürüp nefis bir yahni yaptı. Aksi gibi ertesi gün doktor da yemeğe davetliydi. Tavşanın tadına baktıktan sonra "Bay Filidori," dedi, "ahçınızın eline sağlık. Kediler nefis olmuş." "Benimle alay etmeyin doktor. Yediğiniz tavşandır." "Hayır," dedi doktor inatla, "bu kedidir. Sıyırdığım kaburgaları görmüyor musunuz? Bu kaburgalar yassı. Oysa tavşanınkiler yuvarlaktır. Yanılmama imkan yok. Şu anda kedi eti yiyoruz." "Allah belasını versin. Kristako," dedi. "Korsikalı. Midemde kedi var ha?" Doğru mutfağa koştu. Tabancasını, "Ulan," dedi, "istediğin kadar benim gibi Napolyoncu ol. Bize kedi yedirdiğin için seni geberteceğim." Bakışları çok kötüydü. Carbonari işin nasıl ortaya çıktığını kestiremeden, "Bana verdiklerinizin adı kedi ise diyeceğim yok," dedi. "Benim sana verdiklerim tavşandı. Ben de tavşan yemeği yaptım. Bakın derileriyle başları hala burada." Aynasız derilerle tavşan kafalarını görünce şaşırdı. Öyleyse doktor ne dediğini bilmiyor. Carbonari derin bir soluk aldı. "Bunu size söyleyen doktor mu? Dalga geçmiş öyleyse." "Böyle şakaların hiç hoş kaçmadığını kendisine söyleyin. Rahatlayın." Ve Carbonari'ye inanan Filidori yemek odasına döndü ve doktora, "Konuşun, dilediğiniz kadar konuşun doktor efendi," dedi. "Şarap başınıza vurmuş. Kaburgalar ister yassı olsun, ister yuvarlak, ben tavşan yediğimden eminim. Şimdi derileriyle kellelerini gördüm." Matthew ucuz kurtulmuştu. Yine de birkaç gün sonra ahçılıktan istifasını vermeyi gerekli gördü. Harekete geçebileceğim gün yaklaşıyor. Birkaç hafta sonra Barrot yolcu. Dün karısını görmeye gittim. Bu arada taze sebze ve haşlama balık yiyerek epey zayıfladığını belirtmeliyim. Bu iyi yürekli kadın bana bir şişe kınkına likörü ikram etmek için içeri davet etti. Odadaki denkler her tarafı dolduruyordu. Yol hazırlığına başlamışlardı bile. Komutanın karısı, "Kelebek," dedi, "son aylarda bana gösterdiğiniz dostluğa nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bazı günler bol balık yakalayamadığınız halde elinizde olanı bana verdiğinizi biliyorum. Bu yüzden size çok teşekkür ederim. Sayenizde kendimi çok daha iyi hissediyorum. 14 kilo verdim. Size minnetimi ifade etmek için ne yapabilirim?" "Söyleyeyim efendim, ama bu çok güç iş. Bana iyi bir pusula bulun. Ufak fakat işime yarayabilecek bir pusula." Bu istediğiniz hem çok önemsiz hem de yerine getirilmesi güç bir şey. Hele 3 hafta içinde gerçekleştirilmesi güçlüğünü daha da artırıyor. Bu soylu kadın hareketinden 8 gün önce bana iyi bir pusula bulamadığına bozulup sahil muhafaza botuna atlayarak Cayenne'e gitti. 4 gün sonra nefis antimanyetik bir pusulayla döndü. Binbaşı Barot ile karısı bu sabah yola çıktılar. Dün komutanlığı kendisiyle aynı rütbede olan aslen Tunuslu Ürlet adlı bir mübassıra devrettim. Yeni komutanla ilgili ilk haber sevindiriciydi. Degay'ı yine baş muhasebeci olarak alıkoyuyordu. Başta ben olmak üzere herkes için bu haberin büyük önemi vardı. Avluda toplanan mahkumlara verdiği söylevde yeni komutan oldukça enerjik ama zeki bir adam olduğunu gösterdi. Bu arada da şunları söyledi. Bugünden sonra Salut Adaları'nın yönetimi bana geçiyor. Benden önceki komutanın benimsediği yöntemler olumlu sonuç verdiğinden düzenin değiştirilmesini gerektiren bir şey görmüyorum. Eğer davranışınızla beni değiştirmek zorunda bırakmazsanız yaşayışınız eskisi gibi devam edecektir. 5 aylık bekleme süresi akıl almaz bir çabuklukla geçmişti ama komutanla karısının gidişini haklı bir sevinçle karşıladım. Adalarda aşağı yukarı bütün kürek mahkumlarının faydalandığı bu sahte özgürlük, kumar, balık avı, konuşma, yeni dostluklar, kavgalar, ölümüne çatışmalar insanı büyük ölçüde oyalayan şeylerdi. Kimsenin de canı sıkılmıyordu. Yine de bu havaya pek kendimi kaptırmadım. Her yeni dost edişimde kendi kendime sorduğum soru şuydu. Benimle kaçmaya razı gelecek mi acaba? Gitmek istemese de başkasının kaçmasına acaba yardım edebilir mi? Kaçmak, yalnız kaçmak için yaşıyordum. Yalnız ya da yanımda birisiyle ama ne pahasına olursa olsun kaçmak. Jean Castelli'nin öğütlerine uyarak kimseye sözünü etmediğim bu saplantı bir türlü yakmamı bırakmıyordu. Yılmadan idealimi gerçekleştirecek ve kaçacaktım. Salut Adaları, mezarlıkta bir olay. 5 ay içinde adanın girdisini çıktısını öğrendim. Şimdilik vardığım sonuç, mezarlığın yanında dostum Carbonari'nin çalıştığı bahçenin artık Carbonari'yi orada değil, bir sal hazırlamak için en uygun yer olduğuydu. Bunun için de Carbonari'den yanına yardımcı almadan yeniden bahçeye dönmesini rica ettim. Kabul etti, Dega sayesinde de eski işine dönebildi. Bu sabah bir demir telinin ucuna astığım salkım salkım barbunyalarla yeni komutanın evi önünden geçerken emirber olarak çalışan genç mahkumun evin hanımına şunları söylediğini duydum. İşte bayan, binbaşı Barrot'un karısına her gün balık getiren adam. Cezayirlileri andıran yanık tenli, esmer ve genç kadın, demek kelebek o dedi. Sonra da pencereden bana seslendi. Bayan Barrot bana sizin getirdiğiniz nefis ıstakozlardan yedirmişti. Buyurun içeri. Fransa'dan gelen bir parça keçi peyniriyle beyaz şarap içersiniz sanırım. Hayır, teşekkür ederim bayan. Neden? Bayan Barrot'un evine pekala giriyordunuz. Niçin benim evime gelmiyorsunuz? Çünkü onun kocası evine girip çıkmama izin vermişti. Kelebek, benim kocam kampa komuta eder. Evin komutanı ise benim. Hiç korkmadan gir içeri. Yemek odasındaki masanın başına beni oturttu. Önüme de bir tabak jambonla keçi peyniri koydu. Hiç çekinmeden karşıma geçti. Önce şarap, ardından kahve, sonra da nefis Jamaika romu sundu. Kelebek dedi, hareket hazırlığı içinde olmasına rağmen Bayan Barrot bana sizden söz etme fırsatını buldu. Adada sizden balık alabilen tek kadın olduğunu biliyorum. Aynı imtiyazı bana tanıyacağınızı umarım. Ama kendisi hastaydı efendim. Gördüğüm kadarıyla sizin bir şeyiniz yok, sapasağlamsınız. Yalan söylemeyi hiç beceremem Kelebek. Gerçekten çok iyiyim. Ancak bir liman şehrinde doğup büyüdüm. Balığa da bayılırım. Oranlıyım. Beni rahatsız eden tek şey balığınızı satmayışınızdır. İşin tek can sıkıcı yanı bu. Her neyse, bundan böyle ona da balık getirmem kararlaştırıldı. Komutanın karısına 3 kilo barbunya ile 6 ıstakoz vermiş, bir sigara tüttürüyorum ki komutan içeri girdi. Beni görünce Juliet dedi, emirberin dışında hiçbir mahkumun evine giremeyeceğini söylemiştim. Yerimden kalktım, karısı oturun dedi. Bu mahkum Bayan Barrot'un gitmeden önce bana sağlık verdiği adamdır. Buraya ondan başkası girmez. Öte yandan istediğim zaman bana balık da getirecek. Peki dedi komutan, adınız ne sizin? Cevap vermek için doğrulacak oldum. Juliet elini omzuma koydu ve zorla yerime oturttu. Burası benim evim dedi sonra. Kendisi bu evde komutan değil. Benim kocam Bay Polyot'tur. Sağ olun efendim. Adım Kelebek. Sizden 3 yıl önce Saint Laurent du Moroni hastanesinden kaçışınızdan bahsedildiğini duydum. Kaçarken bayılttığınız mobasırlarından biri de benim ve sizi koruyan karımın yeğeniydi. Geldiğinden beri ayakta duran komutan, her yıl adalarda işlenen cinayetlerin sayısı akıl alır gibi değil dedi. Karada çok daha az cinayet işleniyor. Sizce bu fark nereden geliyor? Buradan kimse kaçamıyor komutanım. Dolayısıyla da herkes sinirli oluyor. Yıllar boyu alt alta üst üste yaşıyorlar. Bir takım büyük nefretlerin ve çözülmeyecek dostlukların oluşması akla yakın. Öte yandan cinayet işleyenlerin %5'i bile ele geçmiyor. Bu da katillere bir dokunulmazlık sağlıyor. Verdiğiniz bilgi çok mantıklı. Ne kadardır balığa çıkıyorsunuz? Balığa çıkmanızı sağlayan iş nedir? Lağımcıyım efendim. Sabah saat 6'da işim biter, bol bol da balık tutacak zamanım kalır. Günün bütün geri kalan bölümünde avlanır mısınız dedi Juliet. Hayır efendim, öğlende kampta olmam gerekli. Öğlenden sonra da 3'te çıkıp 6'da dönmek zorundayım. Can sıkıcı bir şey Matt ve Cezir yüzünden bazen çabalarımın boşa gittiği de oluyor. Kocasına dönen Juliet, ona özel bir izin verirsin değil mi sevgilim diye sordu. Böylece de sabahın 6'sından akşamın 6'sına kadar dilediği gibi avlanabilir. Peki dedi komutan. Akıllıca hareket ettiğim için kendi kendimi kutlayarak evden çıktım. Çünkü kazandığım bu 3 saatlik sürenin benim gözümde büyük değeri vardı. 12 ile 3 arası uyku saatiydi. Aşağı yukarı bütün mubasırlar uykuya yatıyor ve denetim iyiden iyiye gevşiyordu. Juliet gerek bana gerekse yakaladığım balıklara tam anlamıyla el koydu. Balığımı aldırmak için emirberine bulunduğum yere gönderdiği bile oluyor. Çocuk sık sık benim yanıma gelip komutanın karısı bütün balıkları istiyor diyor. Bu gece konukları var, balık çorbası yapacakmış. Her neyse bütün balıklarıma el koyduktan başka şu ya da bu balığımı yakalamamamı, suya girip ıstakoz avlamamı bile istiyor. Bana çok yakınlık gösteriyor ve soruyor. Kelebek sular birde mi alçalıyor? Evet efendim, gelin öyleyse yemeği evde yiyin. Böylece kampa dönmek zorunda kalmazsınız. Bu arada öğlen yemeğini de sık sık onlarda yiyorum. Hem mutfakta değil, yemek odasında. Karşıma oturup tabakları getirip götürüyor. Bardağıma şarap koyuyor, Bayan Barrot gibi değil. Çaktırmadan geçmişimle ilgili sorular sormaya kalkıyor. En çok ilgilendiği konuyu Montmartre'deki hayatımı her zaman es geçip daha çok ilk gençliğimle çocukluğumu anlatıyorum. Bu arada komutan odasında uyuyor. Bir sabah çok erken saatte 60 kadar böcek yakalayınca saat 10'da komutanın evine uğruyorum. Sırtında beyaz bir sabahlıkla komutanın karısı aynanın önünde ardındaki genç kadın saçlarını yapıyor. Günaydın diyor ve bir düzine kadar küçük ıstakozu uzatıyorum. Hayır diyor, hepsini ver. Kaç tane var? 60. Peki şuraya bırak lütfen. Dostlarına kaç tane götürmek istiyorsun? 8 tane. 8'ini al öyleyse. Gerisini çocuğa ver de dolaba koysun. Ne diyeceğimi şaşırdım. Benimle hiç senli benli konuşmamıştı. Hele yabancı bir kadının yanında. Herhalde saçını yapan kadın bunu sağda solda yayacaktı. İyiden iyiye sıkılıp gitmeye hazırlanıyordum ki, dur canım dedi, otur da bir likör iç, yorulmuşsundur. Bu otoriter kadın beni şaşkınlıktan şaşkınlığa düşürüyordu. Oturdum. Likörümü yudumlarken sigaramı da tüttürüyor, komutanın karısının saçlarını tarayan kadına bakıyordum. Ara sıra o da yan göze beni süzüyordu. Elinde ayna tutan komutanın karısı, kadının bana baktığını gördü ve flörtüm yakışıklı değil mi Simon dedi. Hepiniz beni kıskanıyorsunuz zaten. Başladılar gülmeye. Nereye gizleneceğimi bilemez olmuştum. Aptal gibi lafa karışıp, neyse ki flörtüm dediğiniz kişi pek zararsız dedim. Çünkü şimdiki haliyle kimseye yan bakacak durumda değil efendim. Bana karşı bir şey duymadığını söyleyemezsin ya dedi Cezayirli kadın. Kimse senin gibi bir aslanı evcilleştiremedi. Ben sana dilediğimi yaptırıyorum. Bunun bir nedeni olmalı değil mi Simon? Nedenini bilmem dedi Simon. Bildiğim tek şey komutanın karısı dışında kimseye yüz vermediğinizdir kelebek. Baş mubasırın karısı anlattı. Geçen hafta elinizde 15 kilo balık varmış. Kasapta et kalmadığı için sizden 2 balıkçık istemiş, onu bile vermemişsiniz. Aa, bunu bana söylememiştin Simon. Geçen gün Bayan Corgrati'ye söylediğini de duymadın diye devam etti Simon. Kelebeğin elinde ıstakozlar ve iri bir morine balığıyla geçtiğini görmüş. Şu balığı ya da hiç olmazsa yarısını bana satın demiş. Biz Bretonyalılar bu balığı çok iyi pişiririz, bilirsin. Kelebek şu cevabı vermiş. Bu balığın değerini bilen yalnız Bretonyalılar değildir bayan. Arhaşliler de dahil, Romalılardan bu yana çok kişi morna balığının seçkin bir yiyecek olduğunu bilir ve kadına bir şey satmadan yoluna devam etmiş. Kahkahadan kırılıyorlardı. Hırsla kampa döndüm. Akşam da hikayeyi bizim çocuklara anlattım. Durum çok ciddi dedi Carbonieri. Bu kadın başını belaya sokuyor. Mümkün olduğu kadar seyrek ve yalnız komutan evdeyken uğra. Herkes aynı görüşte. Verilen öğüdü dinlemekte kararlıyım. Valensley'i bir barangozla tanıştım. Hemşeri sayılırız neredeyse. Bir orman kurucusunu öldürmüş. Her zaman gırtlağına kadar borç içinde. İflah olmaz bir kumarbaz. Gündüzleri deli gibi çalışıp iş görüyor, gece bütün parasını kumarda veriyor. Çoğu kere de borcunu ödemek için sağa sola bir takım şeyler yapmak zorunda kalıyor. Tabii sömürülüyor da. Gül ağacından bir küçük sandığın fiyatı 300 frank olduğu halde 150-200 franka satmak zorunda bırakılıyor. Onu işlemeye karar verdim. Bir gün lavaboda bu gece seninle konuşmak istiyorum dedim. Kenefte buluşalım. Sana işaret ederim. Gece rahat rahat konuşabileceğimiz kenefte yalnızız. Borset biliyorsun hemşeri sayılırız diyorum. Yok canım nasıl olur? Valensiyalı değil misin? Evet ben de Arhaçlıyım. Demek hemşeriymişiz. Hemşeri ise hemşeriyiz. Ne olmuş? Ne mi olmuş? Borçlandığında sömürülmeni, yaptığın şeyi yarı fiyatına kapatılmasını istemiyorum. Bana getir. Değeri neyse onu öderim. Sağ ol. Hiç durmadan yardımına koşuyorum. Borçlandıklarıyla devamlı münakaşada. İyi dostlarımdan Korsikalı haydut Visioli'ye borçlanana dek işini iyi kötü yürütüyor. Borset 700 franklık borcunu ödemesi için Visioli'nin kendisini sıkıştırdığını bana haber veriyor. Şu sıra yaptığı bitmek üzere olan bir çalışma masası var. Gizlice yaptığı için ne zaman bitireceğini kesinlikle söyleyemiyor. Gerçekten de fazla tahta harcadığını gerekçesiyle büyükçe eşyanın yapımına adada izin vermiyorlar. Kendisine yardım etmeye çalışacağımı söylüyorum. Visioli ile de anlaşıp ufak bir oyun düzenliyorum. Borset'e baskı yapacak, hatta gözdağı verecek. Ben de yetişip marangozu kurtaracağım. Düşündüğüm gerçekleşiyor. Sözle hallettiğim bu dertten sonra Borset en büyük dayanağı benim. Bana çok güveni var artık. Kürek mahkumu olarak Guyana geldiğinden bu yana ilk kez rahat bir soluk alabiliyor. Artık meseleyi ona açmaya karar verdim. Bir akşam senden istediğimi yaparsan 2000 frank veririm diyorum. Yapacağın da iki kişilik bir sal. Ayrı ayrı parçalar halinde olacak. Bak kelebek, kimse için bu tehlikeyi göze almam. Ama senin için yakalanırsam 2 yıl hücre cezası çekmeye bile razıyım. Yalnız bu işin bir sakıncası var. Atölyeden büyük tahta parçaları çıkaramam. Merak etme, içeride adamım var. Kim? Arabalı bacanaklar. Narik ile Quenner. Ne düşünüyorsun bu konuda? Önce salın bir planını yapmalı, sonra parçaları teker teker hazırlamalı. Parçaların yerine iyice oturması için salın geçme olarak yapılması gerek. İşin en güç yanı suda yüzen tahta bulmak. Çünkü adalardaki tahtalar genellikle sert, suda yüzmüyor. Bana ne zaman cevap verirsin? 3 gün sonra. Benimle gelmek ister misin? Hayır. Neden? Köpek balıklarından bir de boğulmaktan korkarım. Sonuna kadar bana yardım edeceğine söz veriyor musun? Çocuklarımın başı üzerine yemin ederim. İşin tek sakıncası çok uzun sürmesi. İyi dinle. Enselenirsen ne yapacağını söyleyecek. Savunmanı şimdiden hazırlayacağım. Salın planını bir defter kağıdına geçireceğim. Üstüne de Borset sağ kalmak istiyorsan planını yukarıda gördüğün salı yapacaksın diye yazacağım. Yaptığın her parçayı sana göstereceğim bir yere bırakacaksın. Oradan alınıp götürülecek. Kimin ve nasıl alacağını düşünme.